أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek ve Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 3645. rivayet, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, size bir hadis aktardığım zaman Resulullah'ın en yumuşak, en doğru yolda olan ve en takvalı kişi olduğunu ve ancak bu yönde sözler söyleyebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ben bir söz söylüyorum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dediğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yumuşak kişi olduğunu, yani müminlere şefkatli, merhametli olduğunu, en doğru yolda ve en doğru yola götürücü olduğunu, hidayet rehberi olduğunu ve en müttaki, takva sahibi, hayatı Allah için yaşayan birisi olduğunu unutmadığınız gibi o sözün sizin için en yumuşak söz, şefkatli söz, en doğru yola götürücü söz ve en takvaya ulaştırıcı söz olduğunu da unutmayın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir söz bana ulaştıysa, böyle bildiysek, bu söz Resulullah Efendimizin dediysek, bu üç vasfı unutmayacağız, aklımıza diyeceğiz. Dolayısıyla ben başka, benim için şefkat dolu, bana merhametli bir söz aramayacağım. Benim için cennet yolunu gösterecek bir söz aramayacağım. Benim için Allah'a karşı nasıl duracağımı, takvamı nasıl kuşanacağımı, Rabbimizin çekin dediği şeylerde nasıl çekineceğimi bana öğretecek başka bir söz, başka bir yöntem, tarz aramayacağım. Çünkü bu vasıflara haiz olan, bu sıfatları taşıyan bir Resulün sözüdür bana gelen bu şerefli söz. Bunu ona göre değerlendirip yoluna koyulacağım Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle. 3646. rivayet, Ebu Vail'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar uzun bir süre durdu ki neredeyse kötü bir şey yapacaktım dedi. Ona ne yapacaktın dediğimizde, yani Abdullah İbni Mesud'a, onu kıyamda bırakıp oturacaktım buyurdu. Yani yorulmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıyor, hakılıyor ve Abdullah İbni Mesud ona tabi olmuş ama Efendimizin gücü kuvveti nerede? Ashabın gücü kuvveti nerede? Bizim güç kuvvet nerede? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3647. rivayet ise şöyle, Abdullah İbni Mesud aktarıyor bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak ise küfürdür. Zübeyd dedi ki, Ebu Vail'e sormuş, sen bunu Abdullah'tan duydun mu? Evet dedi. Zübeyd Ebu Vail'den rivayet ediyor. Ebu Vail Abdullah İbni Mesud'dan duymuş. Abdullah İbni Mesud da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor ki, Müslümana sövmek, kötü söz söylemek fasıklıktır, günahkarların özelliğidir. Müslümana kötü söz söylemeyeceğiz, lanet etmeyeceğiz, beddualı konuşmayacağız, hakaret etmeyeceğiz. Bu ancak fasıkların yapabileceği bir iştir, Rabbim korusun. Onunla savaşa girmek ise küfürdür. Ancak kim müminle savaşır? Kafir olan savaşır. Peki Müslümanlar birbirle savaşırlarsa yapmamaları gereken bir iştir. Yapacaklar mı, olacak mı? Evet olacak ama böyle yapmamalılar. Bu kafirlere has bir tarzdır. Kafir olan mümine öfke duyar ve onunla savaşa kalkar. Mümin de zaten sadece iman için savaşır. Fakat müminler iman için değil, iktidar için savaşırlarsa işte o zaman durum değişecektir. İkisi arasında adaleti bulmaya çalışmak düşecek üçüncü Müslümanlara. Bunu da Hucurat suresinden öğreniyoruz. Çünkü müminler her şeye rağmen kardeştirler ve bu kardeşlerin kavgasını engellemek Müslümanların işidir. Bu böyle yapılmalıdır. Müslümanların güçlü olduğu zamanlarda böyle yapılırmış. Bizim gibi Müslümanların hiçbir şeye gücü yetmediği demlerde dua edeceğiz ve kardeşliğimizi pekiştirecek cümlelerin ötesine geçmeyeceğiz. Ayrıştırıcı, farklılaştırıcı konuşmayacağız. Bütünleştirici sözler söyleyeceğiz. Ama nerede? Neyin etrafında toparlayacağız? Birlik olacağız ama neyin etrafında? Allah'ın kelamının, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin. Herkes kendi etrafında bir olmaya çağırıyor. Gelelim şöyle olalım, böyle olalım diyorlar. Kardeşiz diyorlar. Ama nereye çağırıyorsun beni? Çağırdığın yer Allah'ın kelamı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri mi? Zaten herkes tek tek وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ayetinin gereğini yapsa, yani hep beraber bütün bir Kur'an'a toptan sarılsak, ya Rabbi bütün emirlerine, bütün nehirlerine sarılıyorum dese bir adam, kitaba sarılsa, bakacak ki o kitabın, o sünnetin, o yolun etrafında kümelenmişiz zaten. Otomatik yol bizi bir araya getirmiş. Aynı yolda beraber omuz omuza kalıvermişiz. Caminin bizi yan yana getirivermesi gibi. Namaz kılmaya giren insanlar ayrı kliklerde, ayrı mezhep meşreplerde olsalar bile omuz omuza durmazlar mı? Kabe bir anda bizi bir araya getirmez mi? Kulluk etrafında bir araya geldiğimizde zaten bizde de bir vahdet oluşur. Tevhidi olanın vahdeti kolay olur. Ama tevhidi yoksa bir insanın vahdeti olmayacaktır. 3648. rivayet şöyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiç kimse yoktur ki yanına cinlerden bir arkadaş ve meleklerden bir arkadaş verilmesin. Yani sizden herkesin mutlaka bir cin, yani şeytan arkadaşı, bir melek arkadaşı var. Dolayısıyla birisi hayrı söylerken biri şerri söyleyecek ve iki taraftan da biz etkileneceğiz nereyi tercih edersek. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü sana da mı diye sorunca, senin için de mi bu durum böyle? Evet, bana da. Ancak Allah ona karşı bana yardımcı oldu. O bana haktan başka bir şey emretmez buyurdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arkadaş olan cin haktan başka bir şey emretmiyor Allah-u Teala'nın yardımıyla. Peygamber Efendimiz bu konuda Rabbimiz tarafından korundu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3650. rivayeti okuyalım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yanımızda kadınlar olmadığı halde gazvede, savaşta bulunuyorduk. Bu yüzden ey Allah'ın Resulü kendimizi hadım edelim mi diye sorduğumuzda böyle bir şey yapmamızı yasakladı. İnsan fıtratla beraber bir hayat yaşıyor. Fıtrat kadına, kadın da erkeğe meyilli olarak yaratılmış, arzular ve şehvetler ve istekler olacak. Dolayısıyla uzun bir sefer ve yolculuk ve kadın ihtiyacı oluşuyor erkeklerde, savaşçılarda, mücahitlerde. Fakat bunu kendileri için kötü görüyorlar. Bu isteklerini bitirmek adına da kendimizi hadım edelim mi diye soruyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz hayır diyor. Böyle bir şey olmaz ve bunu yasaklıyor. Demek ki İslam fıtrat dinidir. Fıtrata uygun bir hayat olacak. Şehvetlerimiz olacak ama bu şehvetimizi Allah-u Teala'nın istediği yollarla gidereceğiz. Helal kişilerle evlenerek, nikahlanarak halledeceğiz. Harama bulaşmadan. Karnımız acıkacak, yiyeceğiz ama helal olandan yiyeceğiz gibi. Bütün nimetler bizim için var. Bunlardan yararlanacağız. Aşırıya gitmeden, israf etmeden, harama bulaşmadan İslam bizden bunu istiyor. Ve hem ki savaşın adamı olacağız ama hanımlarımızın da kocası olacağız. İkisini bir arada güzel yürüteceğiz. Bu hadis-i şerifin bize verdiği mesaj, Allahu alem. 3651. rivayet de şöyle. Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişiden başkası kıskanılmaz. Yani kıskanılmaya değer iki insan var. Biri Allah'ın kendisine mal verdiği ancak bu malı hak yolunda harcamaya zorunlu kıldığı kişidir. Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hüküm veren ve bunu insanlara öğreten kişidir. Birisi Allah-u Teala'nın kendisine mal verdiği bir kimse ve fakat bu malıyla öyle bir hayat yaşıyor ki sadece hak yolunda, Allah yolunda kendisini harcar buluyor bu adam. Yani başka bir yere harcama imkanı sanki bulmazcasına sadece Allah için bir hayat kurma derdiyle malını sarf ediyor, Allah adına veriyor. Diğeri de Allah-u Teala'nın kendisine hikmet verdiği, kitap verdiği, kitabın bilgisini sunduğu kişi alim. Bu da bunu hem yaşıyor, hem hayatında uyguluyor, hem hüküm veriyor, kararları buna göre alıyor, hem de bu bilgisinden, bu hikmetinden insanlara da öğretiyor. İşte kıskanılacak, gıpta edilecek, peşi sıra gidilmek istenecek bu iki kişi vardır. Bir hocamızın yorumuyla da şu şekilde de anlaşılabilir. Bu iki adam daha bir dikkat etsin kendisine. Diğer konularda da kıskanılır insanlar. Ama gerçekten kıskanılmaya değer ve insanların kıskanacağı, bundan dolayı kendilerini tehlikede hissedecek iki grup kişi vardır. Bir, Allah-u Teala'nın kendisine mal verip de bunu Allah yolunda harcayan kişiye insanlar özenirler, onun gibi olmak isterler, ona gıpta ederler ve bu kıskançlık konusu olur. Allah korusun, bu noktada da şeytani bir takım çelmeler yiyebilirler. Bir başkası alimdir, Allah yolunda dinini öğrenir, yaşar ve uygular ve öğretir. Bu da haset edilir, fesat edilir, engellenmeye çalışılabilir gibi anlamıştı. Ben de bu iki bilgiyle sizi buluşturmaya gayret ettim Allah'ın izniyle. 3652 Ahmet bin Hanbel'in müsnedi Abdullah İbni Mesud'un, Allah kendisinden razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere bir kare çizdi. Sonra onun ortasına bir çizgi çizdi. Ardından kare içinde olan bu çizginin her iki tarafına başka çizgiler çizdi. Kare dışına da bir çizgi çizdikten sonra bu nedir biliyor musunuz diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediklerinde, ki Müslümanların ağzındaki alışkanlık hep buydu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği her bir bilginin Allah kaynaklı olduğunu biliyor. Resul sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğunda da yeni bir durumu, yeni bir bilgiyi izah edeceğini biliyorlardı. Allah ve Resul daha iyi bilir dediler. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ortadaki çizgi insandır. Bu çizginin her iki tarafında bulunan çizgiler de her taraftan onu ısırmaya çalışan, hayatı boyunca karşılaştığı sorunlar, musibetler, sıkıntılardır. Birinden kaçsa diğerine yakalanır. Bu kare, yani bu çizgileri kuşatan kare ise onu kuşatan ecelidir. Yani kaçtı, korundu, sıyrıldı ama sonuç ecel kesti her şeyi, bitirdi. Peki kare dışındaki çizgi ise onun ümitleridir, emelidir. Ecel emeli kesti. Emel ileriye doğru planlarımız, heveslerimiz, ümitlerimiz, yaparız, ederiz dediğimiz projeler, planlar, programlarımız. İnsanlar sürekli plan yaparlar. Bunlar hep kalacak ve hep bırakıp gidecektir. Tamamlayıp da giden yok. Sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala dini tamamladıktan sonra o da bekledi artık. Rabbimiz dedi ki bugün sana dinini tamamladım. Görev tamamlanmıştır. Ahlakı tamamlamak üzere gönderilmişti. Ahlakını tamamlamıştır. Bu dini nasıl yaşanılacağını göstermiştir. Ama ben tamam, hayat bitti, gel Azrail, işte ölüm meleği, al canımı deme durumu yok. Ansızın gelir ve ecel emeli keser dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sanki böyle bir kare çizgisiyle. İnsanları görerek de eğitiyor Peygamber Efendimiz. Yani toprağın üzerine çizgiler çizerek onlara bir şeyler öğretiyor. Anlaşılsın için gereken her şeyi yapmak durumundayız. Yani el hareketlerimizle, beden hareketlerimizle, yere çizgiler çizerek gibi, ama vahyi, doğruyu, insanlara bilgileri aktarmak Müslümanların görevidir. Böyle öğreteceğiz Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3653. rivayet de şöyle. Bir adam bir kadını öpünce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip bu yaptığı suçun kefaretinin ne olduğunu sordu. Helal olan evli olduğu kişi değil. Ya kendisinin hanımı olmayan bir başkasının eşini ya da işte kızını öpmüştü adam. Kendi mağazasında, kendi dükkanında geldi Resulullah'a tövbe etmek için bu işin kefareti var mı? Ne yapması gerektiğini sordu. Bunun üzerine Hud suresi 114. ayet nazil oldu. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Ayeti kerimesi nazil oldu. Adam dedi ki ey Allah'ın Resulü bu yalnız benim için mi diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin bu yaptığını ümmetimden yapan kimseler için de geçerlidir buyurdu. Yani bu olay sadece o zata özel bir olay değil. Bu ayet de öyle sadece bir kişilik bir ayet değil. Ümmeti Muhammed'de bu tür sorun yaşayan bütün kimseler için kurtarıcı bir ifadedir. Yani bizler Allah korusun böyle yanlışlar yaptığımızda ümitsizliğe kapılmadan ama sağlam bir tövbe ile tövbe ederken, pişman olurken aynı zamanda namazlarımız, kulluklarımız, ibadetlerimiz, zikirlerimize tekrar Allah'a yönelerek hayır işleyeceğiz. Çünkü iyilikler kötülükleri silecek, giderecek, örtecek ve sorunlarımız böyle çözülecektir. Bugün dünya Müslümanları da sorunlarının çözümünü Kur'an'dan arasalar, iyiliklere dönseler, Allah'ın kelamıyla yaşamaya yeniden başlasalar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ahlaklanıp sosyal hayatı, ekonomik hayatı, bütün hayatı onun dediği gibi yaşamaya niyet etseler, geçmiş kirleri giderilir, zilletleri izzete döner, yenilgileri zafere dönüşür. Allah-u Teala onları yeniden yüceltir Allah'ın izniyle. Bu ayet-i kerime bir kişi için bir kurtuluş müjdesi olmakla birlikte bütün ümmet için de bir reçetedir aslında. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilal'in ezanı sizi sahuru yapmaktan alıkoymasın. Bilal gece vakti ezan okuyor ki uyanık olanlara vakti hatırlatsın. Uyuyanlarınız da uyansın. Kişi sizinle konuşurken görmeniz için eliyle şu şekilde işaret ediyorsa henüz karanlıktır ve fecr vakti olmamış demektir. Ancak sizinle konuşurken parmaklarıyla şu şekilde işaret edebiliyorsa ortalık aydınlanmaya başlamıştır ve fecr vakti olmuş demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birincisinde ellerini birleştirip kaldırdı, ikincisinde ise elinin işaret parmaklarını gösterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerin vaktini de, şeklini de, mekanını da bize anlatmaktadır. Dolayısıyla zaman Allah'ın, mekan Allah'ın ve insan da Allah'ındır. Ve ibadetleri emreden, nasıl yapılacağını öğreten de Allah-u Teala ve onun elçisidir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin zamanlarını da bize öğretiyor. Sahurun vakitleriyle ilgili bilgiler veriyor. İşte elin görülmediği, birbirimize konuşurken eli bile göremediğimiz, biz bunu elektrikli ortamda düşünüyoruz tabii. Sokak lambalarının olduğu yerde düşünüyoruz, anlayamıyoruz. Böyle lambaların olmadığı, gecenin gece gibi yaşandığı bir zamanda bunu düşündüğümüzde bu ifadeler daha rahat anlaşılacaktır. Sahur, işte insanın kendi el kol hareketleriyle bir bütün olarak bile el kol hareketi yaptığında karşı tarafın görmediği demler seher vaktidir, sahur vaktidir. Ama ne zaman ki parmaklar görülmeye başlamışsa, parmakların ayrımına vardıysa insanlar gece içinde artık fecir başlıyordur. Artık sahuru bitireceğiz, seher bitecek, sabah namaz vakti başlayacak demektir. Böyle bir ölçü koyuyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlere. Ama şehrin ışıkların yansıdığı bir dünyada yaşıyoruz. 50-100 kilometre bile dışarı çıksak şehirden, gecenin ışıltıları öteki taraftaki bir ilçeden, beri taraftaki bir köyden, filan yerdeki bir şehirden geceye yansımakta. Dolayısıyla karanlık dediğimiz şeyi anlamak imkanına sahip değiliz. Zaten gündüzün de farkında olmadığımız bir hayatı yaşıyoruz. Kavanozlar içerisinde, betonlar içerisinde habersiz bir dünyadayız. Allah'ın diyoruz ya sürekli okunan ayetleri de görülen ayetleri de gündemimizden çıkmış bir dünyada Allah bize merhamet etsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sözleriyle geceyi de gündüzü de Allah'ın istediği şekilde anlamayı bize Rabbim lütfetsin inşallah. Gayret edeceğiz, uğraşacağız ama. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3655. hadis-i şerif şöyle. Peygamber Efendimiz 3 defa dedi ki: Ela helekel mütenatti'un. Ela helekel mütenatti'un. Ela helekel mütenatti'un. Aşırı gidenler helak oldu. Dikkat! Aşırı gidenler helak oldu. Dinleyin! Aşırı gidenler helak oldu buyurdu. Bir sebeple söylenmiş bir sözdür belki ama burada bu kadarıyla var bize. İnce eleyip sık dokuyanlar güya Allah razı edeceğiz diye olmadık zorlukları kendilerine ve etrafındaki insanlara dayatanlar bunu sürdüremezler. Din sürdürülebilir emirler sunmuştur bize. Namaz kılarız ömür boyu. Malın varsa ömür boyu zekat. Oruç sıhhatin varsa hep. Zikir sürekli. Sıla-i rahim hep. Ben hep iffetli. Hep cömert. Hep cesur. Hep çalışkan. Hep ahlaklı olmak durumundayım. Bunlar benimle beraber devam edecek güzellikler, iyilikler birdir. Ancak aşırı gittiğinde insan yorulur. Bir gece sabahlara kadar namaz kılanın bir sonraki gece yapacağı bir ibadet olabilir mi? Öyle olunca Müslüman nefesini ayarlayarak koşan bir kimsedir. İslam da zaten bizden bunu ister. Dengeli olmamızı arzu eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının yanına uzanıp yatarken de bize bir bilgi veriyor, görüntü ortaya koyuyor. Bak ben böyle yaparım diyor. Onun yemek yediğini de görüyoruz. Dostlarıyla, arkadaşlarla şakalaştığını da görüyoruz. Bir gece sabahlara kadar, ayakları şinceye kadar namaz kıldığını da görüyoruz. Arka arkaya oruç tuttuğunu da görüyoruz. Boşlayıp hiç kılmadığını da görüyoruz. Yatıp uyuduğunu da görüyoruz. Savaştığını da görüyoruz. Gülüştüğünü de görüyoruz. Bir denge insanı görüyoruz karşımızda. Hadisleri okudukça da bu harita, bu fotoğraf daha da netleşiyor. Her bir hadis bilgisi karşımdaki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait düzenlemeyi, yani nasıl yaşadı o asr-ı saadet fotoğrafı diye veriyorum ben, anlamamı sağlıyor. Onu anladıkça ne yapacağım da bugün için daha iyi bileceğim Rabbimin izniyle. 3657. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti Hudeybiye'den dönüşe geçti. Düz bir bölgede konakladığımızda namaza kaldırma işini kim üstlenir diye sordu. Bilal, ben yaparım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen uyursun buyurunca Hilal, hayır uyumam dedi. Ancak Bilal de uyudu ve ancak güneş doğduktan sonra uyandı. Önce filan kişi, sonra filan kişi, sonra da Ömer uyandı. Ömer dedi ki yüksek sesle konuşun ki Resulullah uyansın deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyandı ve normal vaktinde kılıyormuşsunuz gibi kılın buyurdu. Herkes namazı kıldıktan sonra da uyuyakalan veya unutarak namazı kılamayan kimse bu şekilde kılsın buyurdu. İslam'da kazanın temeli budur. kişi uyudu ya da unuttu. İşte buna bir güzel yol var. Kalkamadı. Niyeti kulluk, niyeti namaz, niyeti buna devam etmek ama yatarken akşam sabaha kalkma niyetiyle yattı. Bu heves, bu hedefle yattı. Hatta bugün bizim kendi kelimelerimize söylersek saatleri, gerekli şeyleri de kurdu, ayarladı ama yorulmuş, öyle bir uyku gelmiş ki ne saat duymuş, ne bir haber, uyudu, uyandı, baktı ki namaz geçmiş. Ne yapacak? İşte namazını kılacak. Aynen sabah namazı vaktinde kılarmış gibi namazını kılacak. Ya da bayıldı ya da bir ameliyat ki bilmem kaç saat sürdü ve namaz orada gitti. Buna benzer durumlar Müslümanın namazını kaza etme durumlarıdır. Ama hayatını bir döneminde kılmamış, gaflet etmiş, aklı başında değil, başı gönlünde değil, imanı var ama hassasiyeti yok demler yaşamış. Sonra aklı başına gelmiş, gönlünde namaz, kulluk fikri oluşmuş elhamdülillah. Ne yapacak şimdi bu Müslüman? Tövbe edecek geçmişine, yaptıklarına, hatalarına. Nasıl içki içtiği günler, kumar oynadığı günler, yanlış yaptığı, yalan söylediği ve başka naneler yediği günlere tövbe ediyorsa, namazsız, oruçsuz günlerine de tövbe edecek ve kefaret yolları varsa bunlara bakacak. Bazen kılabildiği kadar belki kılacak, af dileyecek Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi bağışla, bunları onlara say diyecek ama başka türlü hesaplarla, kitaplarla ne yapılır ben bunu bilmiyorum. Ben bu hadis-i şeriften okuduğum kadarıyla anladığımı söylüyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 3658. rivayeti de okuyacağız. Abdullah bin Mesud bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölünün ardından yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve cahiliyedeki gibi feryadu figan eden bizden değildir. Ölü ardından ağlanır, göz yaşarır, kalp üzülür. Ama böyle yanaklara vura vura, yakalar yırta, cahiliyedeki gibi bağırıp çağıra, feryat figan ile ağıtlar yakanlar bizden değildir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanın coşkusu da Allah Resulü'nünkine benzer, hüznü de Allah Resulü'nünkine benzer, benzemelidir. Bu bizim ölülerimize ağlama yöntemimiz değildir. Yanakları dövmek, vurmak, yakaları yırtmak, parçalamak, feryat, figan bunlar bizim tarzımız değildir. Kim yaparsa yapsın bir yanlış içindedir. Allah bağışlasın Müslümanları. Başka yöntemlerle ağlamasınlar. Başka yöntemlerle gülmesinler. Peygamber aleyhisselama benzedikleri kadar cennet yolundalar. Ondan ayrıldıkları kadar Allah korusun cennetten ayrılıp cehenneme doğru koşmaktalar. Biz ölülerimize de böyle üzülürüz. Düzgünce bir hüzün bize dünyayı anlatır ve bize ahiretin ne kadar gerekli olduğunu söyler ölüm. Ve bu gurbet bitecek biz biliriz, bir kavuşma gününü özleriz. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini okuyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3659. rivayet şöyle Abdullah bin Selem'e aktarıyor. Abdullah bin Mesud şöyle dedi, Allah her ikisinden de razı olsun. Peygamberinize sallallahu aleyhi ve sellem şu beş şey dışında her şeyin anahtarı verilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her şeyin anahtarı verilmiştir. Çok bereketler verilmiştir kendisine. Fakat şu beş şeyin bilgisi verilmemiştir ki bunlar Lokman suresi 34. ayet-i kerimede söylenen cümlelerdir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Bununla ilgili bir bilgi verilmedi. Yağmuru o indirir. Yetkiler Allah'a aittir. Rahimlerde bulunanı o bilir. Onlarla ilgili hesap Allah'a aittir. Eceli, rızkı, sait mi şakî mi olacağı bu bilgiler Allah katındadır. Başkası bilmez. Bir kimsenin yarın ne kazanacağını kimse bilemez. Yarınki bize gelecek olanlar, kayıplarımız, kazançlarımız ne olacak? Biraz sonra bize ne getiriyor biz bunu bilmeyiz. Ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Ölüm bizi ne zaman yakalayacak? Zaman olarak ve mekan olarak ve hangi amel üzerinde öleceğiz? Bunu da kimse bilmez. Bu beş şey kesinlikle Allah-u Teala'nın bildikleridir ve Allah şüphesiz bilendir, her şeyden haberdardır. Ve Rabbimiz her şeyi bilendir, haberdar. Bilgi Allah'tan alınır, haberler Allah'tan alınır. Bizler de bu bilgiler karşısında duruyoruz. Ya Rabbi, yetkili sensin, bilen sensin. Bilinenler de senden öğrenilir. Bilinmezler zaten senden başkasından öğrenilemez. Bilginin kaynağı sensin Allah'ım. Bildir, bilelim, öğret, öğrenelim. Haber ver, haberdar olalım ki yolu bulalım, cennete gidelim diyeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.